Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. Üçüncü ayrım. Annabel rengarenk kanepeye oturmuş, arkadaş olarak müzik setinden gelen müziğin eşliğinde bir tabak spagettiyle karnını doyururken bir taraftan da okumayı sürdürdü. Gece yarısı fazla gecikmedi. Vücudunda hissettiği yorgunluğa rağmen bir sayfadan diğerine atlayan zihni bütün gücüyle çalışıyordu. Doymak bilmezcesine. Küçük yaştan beri okumaya bayılıyordu. Salonun bir köşesinde bazıları sararmış kitaplardan oluşmuş bir sürü sarsak yığın, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kağıt kuleler. Annabel kendine hiç kütüphane almamıştı. Yıllar geçtikçe büyüttüğü tozlu yığınların çekiciliğini seviyordu. Dergiler için de aynı şey geçerliydi. Hiçbir şeye atamadığından abone olduğu bütün mecmuaları hasır bir sandıkta biriktiriyordu. Gerçekten de eline geçen her şeyi bir çekmecede ya da karton kutuda istifliyor, küçücük bir anısı olan kötü bir fotoğraftan ya da bir sinema biletinden bile ayrılamıyordu. Oysa evi aydınlıktı. Ne fazla eşya ne de öyle aşırı bir dekorasyon vardı. Genç kadın, takıntılarını ilk kez ziyaretine gelenlerin meraklı bakışlarından uzak tutmaya özen gösteriyordu. Kendi durumu da aynıydı. Yoğun katmanlar halinde inşa ettiği yapının şiddetli bir sarsıntıda yıkılmasını bekleyerek yaşıyordu. Tabii böyle bir şey hala mümkünse. Evde sadece fotoğraflarda görünen adamın 2 yıl önce getirdiği, kanepeye yakın olan deve derisinden abajurlu lamba yanıyordu. Annabel gücünden bir şey yitirmeden sonunda kanepeye uzanmıştı. Elindeki kitap sırlarını ve sonuçlarını teslim edene kadar sayfaları çevirmeyi sürdürdü. Birkaç dakika boyunca uzandığı yerden düşünerek camın öte tarafında Manhattan'ın artık budanmış ufkunu seyrederek daldı. Kulelerin ayaklarının dibinde Hudson Nehri ve East River buluşmuş, sıvılarını dev bir kara lekede birleştirir olmuşlardı. Annabel irkildi, kulağının dibindeki telefon çalıyordu. Evindeyken telefonun çalmasına alışık değildi, hele de bu saatte. Nöbetteyken insanlar çağrı cihazını ya da cep telefonunu kullanırlardı. Telefonun durduğu etajere uzanıp ahizeyi kaldırdı. "Annabel, benim Jack," dedi karşıdaki ses hemen. "Jack?" Jack Taylor ortağıydı. Ve her ortak gibi bundan daha fazlasına dönüşmüştü. Bir dost, bir sırdaş. Yine de Annabel'e ev telefonundan pek seyre karardı. O da çok daha uygun saatlerde. "Seni uyandırdın mı?" diye sordu özür dilemekten uzak bir ses tonuyla. Sesinde bir buyurganlık, acil bir durumun ciddiyeti vardı. "Hayır ama nöbetçi değilim. Ne bu akşam ne de gece. Kaldı ki sen de değilsin," dedi. Mesleki bir neden olduğunu sezerek. "Dinle, çocuklara arkadaşlık etmek için biraz daha kaldım ve burada çok önemli bir şeyle karşılaştım. Sana ihtiyacım var." "Ne? Şimdi mi? Ne dediğinin farkında mısın Jack ben?" "Prospect Park'ta bir kadın bulundu," diye sözünü kesti Jack. "Çıplak ve..." Annabel en kötüsünü tahmin ederek gerisini bekledi. "Gelmen gerek. Bir kadının varlığına ihtiyacı var," dedi adam kendini savunurcasına. "Jack bölgede bu akşam başka kadın dedektifler de var. Neden ben?" Jack tereddüt etti. Hiç zaman yitirmemekle, kolay kolay etkilenmemekle ünlü dedektif Taylor, telefonun diğer ucunda tereddüt ediyordu. "Kadın kaçırılmış olabilir," dedi sonunda. Annabel'in yüreği sıkıştı, gözlerini yumdu. Büyülü sözler, kaçırılma ve kayıp. 78. bölge karakolundaki hiç kimsenin genç kadının yanındayken kolay kolay telaffuz edemediği 2 sözcük. Bizzat yaşamadığı ama her duyduğunda içinde gizli bir sızı yaratan 2 durum. Huzursuzluğun daha fazla ağırlaşmasına izin vermeden kafasındaki düşünceleri kovaladıktan sonra sordu. "Ayrıntıları biliyor musun?" Jack Taylor söze başlamadan önce cesaret toplamak istercesine derin bir soluk aldı. Park bekçilerinden biri, göl civarında devriye gezmeye hazırlanırken bir telsiz çağrısı duymuş. Akşamüstü bir trafik kargaşası olmuş. Tanıklara göre, sebebi de çılgın gibi koşan çıplak bir kadınmış. Parkın güneyinde, Parkside Caddesi'nde, pergolanın oralarda gözden kaybolmuş. Bekçinin arkadaşları laf olsun diye adamdan gidip bir göz atmasını istemişler. Oysa bekçi kadını yarı delirmiş halde bulmuş. kafasındakileri nasıl ifade edeceğini bulabilmek için sözlerine biraz ara verdi. "Bana kalırsa gelmen lazım," dedi sonunda. Onu bulan bekçi kadının çılgının teki olduğunu, bütün bunları kendi kendine yaptığını düşünüyor. "Bana kalırsa bu imkansız. Bu işi başka biri yapmış olmalı." "Neyi yapmış Jack? Kadına ne olmuş?" Yine tereddüt ediyordu. "Telefonda olmaz. Gözlerinle görmelisin. Buraya gel. Park bekçilerinin orada. Villa Litchfield'deyim." Bir dakika içinde Annabel tabancasını almış, üzerine daha da kalın bir kazak geçirmiş. Ceketini kaparak dışarı fırlamıştı bile. Biraz önceki uyuşukluğu ile telefon konuşmasının hızı arasındaki karşıtlık yüzünden elektriğe kapılmış gibiydi. Arabasının yanına vardığında başı dönüyordu. Elleri direksiyonda 2 dakika soluklandı. Ardından da kontak anahtarını çevirdi. Annabel, Brooklyn'den ayrılmamaya kararlı mehtabın üzgün bakışları altında, şehirciliğin vahşi kalesine daldı. 3. Prospect Park'ın biraz iç tarafında kalan Villa Litchfield, gecenin karanlığında kaybolmuş bir gemiyi andırıyordu. Kıvrılarak otoparka ulaşan dar yola hakim yüksek pencereleri, meşe ve ak ağaçların arasından parlıyordu. Bu kahverengi villanın beyaz başlıklı kuleleri, orman manzarasında üstüne çıkıyor, Brooklyn'in binalarının arasında kocaman bir leke oluşturan 210 hektarlık toprağa itinayla bekçilik ediyordu. Annabel binayı tanıyordu. Prospect Park, 1993 yılından beri 78. bölgenin sorumluluk alanında olduğundan, genellikle yaz aylarında saldırılar nedeniyle buraya çağrılırdı. Ne var ki, Villa Litchfield'da daha önce hiç gece gelmemişti ve gündüzleri, görkemli bir ikametgah olan binanın bu saatlerde iç karartıcı bir şato görünümüne büründüğünden habersizdi. 4x4 BMW'sinin kapılarını kilitleyip girişe yürüdü. Karanlığın gözden sakladığı bayraklar direklerin tepesinde titreşiyordu. Annabel, dev yarasaların kanat çırpışlarını anımsadı. "Çok uğursuz," diye düşündü. "Kafana takacak daha güzel bir şey bulamadın mı?" Dış merdivenlerin birkaç basamağını tırmandı ve giriş holündeki dikkat çekici karmaşadan durumun ciddiyetini kavradı. Büroları barındıran villa genellikle akşamdan sabaha kadar boş olurdu. Ama o gece yarısı orman bekçisi kılıklı 5-6 adam içeride volta atıyor, asabice tartışıyordu. Çoğu dumanı tüten bir kahve fincanıyla ellerini ısıtmaya çalışıyordu. Annabel içeri girdiğinde içlerinden biri, ince bıyıklı, sarışın ve iri yarı olanı yaklaşarak elini uzattı. "Dedektif, şey O'Donnell." Annabel başıyla onayladı. "Adım Stanley Briggs. Kadını ben buldum," diye açıkladı gururlanarak. "Gelin, beni izleyin. Arkadaşınız üst katta." Genç kadını dik ve iyi aydınlatılmamış bir merdivene götürdü. "Sakın yanlış anlamayın ama," dedi Annabel. Dostça çıkmasına çalıştığı bir sesle. "Parkta ne zamandan beri sizin gibi bekçiler var? Bildiğim kadarıyla buradan sorumlu özel bir birim var ama onlar da geceleri devriye gezmiyor. Biz de bu yüzden buradayız ya küçük hanım." "Evliyim. Ah, affedersiniz. Bizler Prospect Park Birliği'nin görevlileriyiz ve buralara göz kulak oluyoruz. Birkaç aydan beri gençlerden oluşan çeteler etrafa zarar vermeye ve işimizi bozmaya geldiğinden, çevreyi daha fazla denetleyebilmek için gönüllü gruplar oluşturduk. Bakın, polisi kötülediğimi falan sanmayın sakın. Her yeri gezemeyeceğiniz ortada. Geceleri 3. caddenin sizi çok meşgul ettiğinin farkındayım. Onun için biz de kendi aramızda örgütlendik." Briggs sırtını dönünce Annabel kaşlarını kaldırdı. Kuşkusuz, iyi niyet önemliydi ancak bazen sorunlara neden oluyordu. Özellikle de bir polis için. "İşte geldik," dedi bekçi bir kapıyı iterken. Annabel içeri girmeden önce elini uzatıp adama teşekkür etti. Daha fazla formaliteye ve yoruma izin vermeden adamın gitmesini sağladı. İçeri girdikten sonra da kapıyı arkasından kapattı. Bir sandalyeye çökmüş Jack Taylor'ın zaten belirgin olan kırışıkları günün yorgunluğuyla daha da derinleşmişti. Kısa kır saçlı, her zaman aynı buruşuk takım elbiseyi giyen, 40 yaşlarında asabi bir adam. Tipik polis dedektifiyle benzerliği bunlarla sınırlıydı. Ne sigara, ne de kahve içer, üstelik kaba da davranmazdı. Hareketli, dinamik biriydi. Kafası da çalışırdı. Bir tiyatro ve şiir meraklısı olarak sıkıntılı anlarda oyalanmak için ceketinin ceplerinden birine hep bir kitapçık sığdırırdı. Arada sırada bir not defterine ya da arama izninin arkasına bölük pörçük düşüncelerini karalar, meslektaşlarına felsefi öğütlerde bulunurken tevazu elden bırakmazdı. Yaslanılacak sıcak bir omzu olan, insanların gözyaşlarını silen oydu. Annabel için Jack, Marcus Aurelius'un uyarlanmış haliydi. Tabii imparatorun kalıbı dışında. Buna cevap olarak sağlığı yerinde olmasına rağmen, Helen disiplininin onda dengeyi vücudun aleyhine ve zihnin lehine bozmak gibi kötü bir eğilim yarattığını söylerdi. Birlikte çalışmaya başladıkları andan itibaren, Annabel'in hoşuna gidenler de böylesi sözler olmuştu. Son 4 yıl boyunca her gün, Jack Taylor'la paylaştığı 8 saat, heyecan verici bir sohbet kadar hızla geçip gidivermişti. Bazen yakınlarına bile söyleyemediklerini birbirlerine açıyor ya da kendi sorunlarına birlikte çözüm arıyorlardı. Gözlerinin grisi Annabel'in üzerinde toplanınca genç kız o bakışlarda bir rahatlama görür gibi oldu. Ayağa kalktı. Elindeki Tennessee Williams kitabını ceketinin cebine sokuşturdu. Seni böyle çağırdığım için gerçekten üzgünüm. Santralden çağrıyı duyunca hiç beklemeden buraya geldim. Ancak kadını gördükten sonra seni çağırmak geldi aklıma. Bütün bunları daha önceden hazırlamış gibi ezbere söylemişti. Çenesinin ucuyla odanın dibini, Annabel'in arkasında kalan bir yeri işaret etti. Bir yatağın üzerinde örtüye sarılmış ve sırtını duvara vererek dert top olmuş bir insan vücudu vardı. Gözler kapalıydı. Geçirdiği ve kabuslarını dolduran travmaya uygun olarak, alnı düzenli biçimde kırışıyordu. Yüz çizgileri, yıkımın eşiğinde gücünü tüketmiş bir kişiyi andırdığından, kıpkırmızı kafası da onu kişiliksizleştirdiğinden, ayrıntılı bir inceleme yapmadan daha fazlasını belirlemek imkansızdı. Saçların olması gereken yerler, alevden bir okyanusun üzerinde sağa sola saçılan başıboş kıtalar gibi kalın kabuklarla örtülüydü. Değerli hazinesini muhafaza eden kafatası, odanın kuru havasında seyiriyordu. Kadının kafa derisini yüzmüşlerdi. Annabel birden ortağına döndü. Jack, burada ne arıyor diye sordu ani öfkesine rağmen sesine olabildiğince alçaltmaya çalışarak. Hastanede olmalıydı. Taylor, Annabel'i sakinleştirmek için ellerini kaldırdı. Biliyorum, onu buraya park bekçileri getirmiş. Çağrıyı duyar duymaz, doğru buraya geldim ve bir ambulans istedim. Ambulans aşağıda. Çevrede belki bir gazeteci vardır diye binanın arka tarafında. Kızcağızı muayene ettiler ve hemen Metodist Hastanesi'ne götüreceklerini söylediler. Onun için rahatla. 10 dakikaya kalmaz, uzman bir doktorun elinde olur. Annabel'in bakışlarından ne düşündüğünü anlamak güç değildi. Kızcağız neredeyse 1 saattir burada olmalıydı. Buraya getirildiğinden beri hiç kendine geldi mi diye sordu genç kadın. Pek geldi denemez. Bekçi onu bulduğunda bir uyuşturucu bağımlısı gibi sayıklıyormuş, yerde sürünüyormuş. Annabel, kadının nasıl bir cehennemde yaşamış olduğunu düşünmeye bile cesaret edemeden elini ağzından geçirdi. Yaklaştı. Yavaş ve neredeyse anaç tavırlarla kadının yüzüne dokunacak kadar sokuldu. Cildine temas ettiğinde yataktaki kadın dudaklarını büzdü, boğuk bir inilti çıkardı. Annabel, yanaklarını okşayarak kadını rahatlatmak istedi. Kırmızı kafa taslı kadın sakinleşir gibi oldu. Uykusu biraz dinginleşti. Genç dedektif görebildiği kadarıyla kadının önemli bir yarası olmadığını ancak kafatasında bir enfeksiyonun başlayabileceğini düşündü. Kafasındaki kesik çok temiz değildi. Kullanılan alet muhtemelen neşter, birkaç kez kaymış, çizgisinden uzaklaşmış olmalıydı. Sonra da kafa derisini soymak için saçlarını enseden alnına kadar kaldırmış olmalıydılar. Bu salaklar bunu kendi kendine yaptığını nasıl düşünebilir diye şaştı. Öyle demiştin bana değil mi? Bekçinin kadının kafadan sakat olduğunu sandığını. Jack başıyla onaylayınca yanakları çukurlaştı. Döndü, masanın üzerinden aldığı şeyi ortağına uzattı. İşte bunun yüzünden, elinde bunu tutuyormuş. Annabel plastik torbayı aldı. Elindekinin bir deri parçasına bağlı, siyah saç olduğunu anlayınca, iğrenerek yüzünü buruşturmadan edemedi. Derinin iç tarafındaki kan tümüyle kuruydu. Yapılan iş yeni değildi ama bazı yerlerde gereğinden fazlasını koparmasından acemi elinden çıktığı anlaşılıyordu. Aman Tanrım! Dediğin gibi, bir de vücudunda bir sürü darbe izi var. Hiçbiri kendi kendine yapabileceği bir şey değil. Bu yüzden Dartmoor'dan kaçtığını sanmıyorum. Onu bulan Stanley Briggs, bayılmadan önce uyuşturucu bağımlıları gibi gözlerini devirdiğini söylüyor. Deli olmadığından neden bu kadar eminsin diye pek de inanmadan sordu Annabel. Kafasına bak. Yara dünden ya da önceki günden kalma. Kurumuş bile. Bunu bir akıl hastanesinde yapmış olamaz. Çırılçıplak bir kadının, hele kafası bu haldeyken, kimsenin gözüne çarpmadan Brooklyn'de 24 saat barınabileceğine inanmıyorum. Uzun bir sessizlik oldu. Bakıştılar ve dolaylı yoldan da olsa aynı sonuçlara vardıklarını anladılar. Kapı açılıp içeriye sedye taşıyan iki adamın girdiğini görünce Annabel plastik torbayı Taylor'a iade etti. Peki, yüzbaşı ya da nöbetçi amirine bu konuyla ilgilendiğimizi bildir. Sen saçları laboratuvara götürürken ben de kızla hastaneye gideyim. Jack yüzünde alaycı bir tebessümle başını salladı. Annabel'in işleri ele almasından her zaman hoşlanırdı. Genç kadın böyle durumlarda bir oyunun son sahnesine çıkmış, Floransalı bir aşığın kararlılığıyla parlıyordu. Bunun hep böyle ciddi durumlarda olması ne yazık diye düşündü Taylor. Çıkmak üzereyken Annabel arkadaşının kolunu tuttu. Teşekkürler Jack. Jack'in tesadüfen burada olmadığının farkındaydı. Durumu bildirdiklerinde kendini burada bulmuş ve Annabel'i düşünerek fırsatın üzerine atlamıştı. Ortağına içtenlikle gülümseyip çıktı. Koca 78. bölge karakolunda genç kadının takıntısını ciddiye alan tek kişiydi. Bunun Annabel'e kötülükten çok iyilik getirdiğine, Annabel'in buna ihtiyaç duyduğuna, ne kadar ender olsa da genç kadının üzerinde çalıştığı her kaçırma ve kayıp soruşturmasının ona yeni bir umut taşıdığına inanan tek insan da oydu. Annabel'i bir yıldır ayakta tutan bir umut. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 32. Devamı 4. ayrımda.